Ayrım 25.
Haber alma kaynaklarıyla bağlantısı kesilen çakal kurtulmakta çok güçlük çekecek. Bu adamın adını bize bulun, kurtulamayacaktır elimizden. Claude Leber yerinden kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Diğerleri de dosyalarını topluyor ve onu izlemeye hazırlanıyorlardı. Bana bir şey daha söyler misiniz Leber diye atıldı bakan. Dinlenecek telefonun Albay St. Clair'in telefonu olduğunu nereden biliyordunuz? Kapının eşiğinde duran Leber ölçülü bir sesle karşılık verdi. Bilmiyordum sayın bakanım. Dolayısıyla da dün gece kurul üyelerinden hepsinin telefonlarını dinlettim. İyi geceler sayın bakanım. İyi geceler dilerim baylar. O gün akşamüstü saat 5'te Odeon alanındaki bir kahvenin terasında bir bardak biranın başında oturan ve kafasını kurcalayan sorunun çözümünü buldu. Bu çözüm yolu kaldırımda yürüyen iki genci görmesiyle aklına geldi. Biranın parasını ödedi, yerinden kalktı ve çıktı. 100 metre ötede aradığını buldu. Burası bir parfümeriydi. İçeri girdi ve bazı şeyler satın aldı. Akşamın altısında gazetelerin manşetleri değişti. Son baskılar birinci sayfadan şu haberi veriyordu. Güzel şato sahibesinin katili Paris'te gizleniyor. Baronesin 5 yıl önce verilen bir davette çekilmiş resmi haberi süslüyordu. Resim bir basın ajansının arşivlerinden çıkarılmıştı ve bütün gazetelerin birinci sayfalarının en iyi köşesinde yer alıyordu. Saat 6:30'da koltuğun altında bir François gazetesiyle Albay Roland Washington sokağının yakında dikkati çekmeyen bir bara giriyordu. Siyah favorili barmen ona keskin bir bakış yöneltti, hafif bir baş işaretiyle salonun öbür ucunda oturan adamı gösterdi. Adam yerinden kalkıp Roland'a doğru geldi. Albay Roland, eylem bölümü şefi başını salladı. Benimle gelir misiniz lütfen? Önden salonun öbür ucuna doğru yürüdü. Dışarı çıkıp daracık bir koridoru izledi. Ve albayı bar sahibinin özel dairesi olması gereken birinci kattaki küçük salona kadar götürdü. Salonun bir ucundaki kapıyı vurdu. İçeriden gelen ses girin dedi. Kapı ardından kapanırken Roland içeri girmesiyle ayağa fırlayan adamın uzattığı ele yapıştı. Albay Roland, memnun oldum. Ben Korsikalılar Birliği'nin yeni reisiyim. Anladığım kadarıyla bir adamın peşindesiniz ve bu. Komiser Thomas Londra'dan saat 8'de Labelle'i aradı. Sesinden bezgin olduğu seziliyordu. Bütün gün bir dakika yerine oturmamıştı. Bazı konsolosluklar anlayış göstermiş, bazıları da büyük güçlük çıkarmışlardı. Ama kadınlar, zenciler, sarı ırktan olanlar ve cüceler bir yana bırakılırsa, Londra'da 8 yabancı erkek son 3 ay içinde pasaportunu kaybetmişti. Çabucak bunların eksiksiz listesini verdi. Her keresinde de boylarını, ağırlıklarını, hangi ülkenin yurttaşı olduklarını, ten rengini, yaşlarını belirterek şunu ya da bunu listeden silmenin için mantıklı sayılmak gerektiğini bildirdi. Sonunda iki kişi kalıyor. Biri Norveçli, diğeri Amerikalı dedi Thomas. İkisi de uzun boylu, sporcu yapılı, yaşları da 20 ile 50 arası. Yalnız Norveçli sarışın ve bence çakal kendini Duggan diye yutturduktan sonra bir daha asıl saç rengine dönmemiştir. Ayrıca Norveçli Hyde Park'taki serpentin üzerinde kayıkla gezerken pasaportunun cebinden suya düştüğünü söylüyor. Buna karşılık Amerikalı Londra havaalanında beklediği bir dostunu gördüğünü sanarak uçuş pistini seyrettiği sıra içinde pasaportunun bulunduğu yol çantasını çalındığını resmen açıklamış bulunuyor. Ne dersiniz? Sizin söylediklerinizin eşini cevabını verdi Lebel. Bu Marty Schulberg'le ilgili bütün ayrıntıları bana yollayın. Fotoğrafını Washington'daki pasaport bürosundan getirtirim. Katlandığınız bütün bu zahmetlerden ötürü size tekrar teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da bakanlıkta ikinci bir toplantı yapıldı. Bu o güne kadarki toplantıların en kısasıydı. Bir saat önce bütün güvenlik örgütleri cinayet suçunu aranan Marty Schulberg'le ilgili gereken bilgileri almışlardı. Fotoğraflarını da ertesi sabaha varmadan günlük gazetelere yerleştirilecek şekilde geleceği umuluyordu. Bakan Komiser Lebel'in başvurduğu bütün girişimleri çabucak sıraladı. Çakalın ertesi gün öğlene varmadan yakalanacağı umudunu veren bütün tedbirlerin alındığını belirtti. Sonra da Lebel'in başarısını ve ustalığını överek sözlerini bitirdi. Şimdi sizi kutlamama izin verin komiserim. Soruşturmanın sorumluluğu artık bütünüyle sizin sırtınızda değil. Göreviniz tamamlandı. Bundan daha iyisi yapılamazdı. Size teşekkür ederim. Lebel tedirgin bir tavırla gözlerini kırpıştırmaya koyuldu. Yerinden kalktı ve hoşgörüyle kendisine gülümseyen kurul üyelerine teker teker bakıp başını salladı. Sonra beceriksizce topukları üzerine döndü ve salondan çıktı. Komiser Claude Lebel 10 günden beri ilk kez kendi yatağında yatabilecekti. Dairesinin anahtarını kilitle döndürdü ve yeniden kavuştuğu karısının ilk çığlıklarını karşılarken 23 Ağustos gününün başladığını bildiren mutfak saatinin çanı çalmaya başladı. 20. Çakal gece 11'de gece kulübüne girdi. Hafif bir ışık altında soldaki duvar boyunca bir bar uzanıyor, duvarı önüne sürüğüyle bardak ve şişenin dizildiği bir aynayla kaplanmış bulunuyordu. Salon dibe doğru genişliyordu. Oraya beşer altışar kişilik masalar yıldız biçiminde yerleştirilmişti. Barın önündeki koltuklarla arkalıksız yüksek iskemlelerin çoğu her zamanki müşterilerce doldurulmuştu. Kapıya en yakın küçük masalarda konuşmalar kesildi. Sessizlik çabucak salonun dibine uzandı. Bir an sonra da müşterilerin büyük çoğunluğu girişte dikilen sporcu görünüşlü genci birer uzman gözüyle süzmeye koyuldu. Sonra bir takım fısıltılar, bir iki kıkırdama işitildi. Çakal tezgahın öbür ucunda boş bir tabora buldu ve üstüne tünedi. ''Şunu gördün mü hayatım?'' diye mırıldandı ardında bir ses. ''Sırt kasları müthiş.'' Barmen yeni geleni daha yakından görmek için salınarak geldi. Boyalı dudaklarında bir gülümseme oluştu. ''İyi günler bayım.'' Masalardan gülüşmeler geldi. ''Bir skoç'' dedi çakal. Keyiften uçan barmen salınarak uzaklaştı. Tam bir erkekti gelen, bu gece canları sıkılmayacaktı. Göz ucuyla salonun öbür yanında pençelerini sivrilten küçük çılgınları fark etti. Birçoğu dostunu bekliyordu ama aralarında boş olanlar da vardı. Bu yeni gelen diye düşündü, ortalığı birbirine katacak. Çakalın en yakın komşusu döndü ve belirgin bir merakla onu süzdü. Madeni pırıltılar saçan altın sarısı saçları, genç bir Yunan tanrısı gibi küçük bukleler halinde alnına düşürülmüştü. Yunan tanrısıyla aralarındaki benzerlik burada bitiyordu. Sürmeli gözlerine, mercan kırmızısı boyalı dudaklarına, pudralı yüzüne rağmen bütün bu boya ne yaşlanmaktaki sapığın gergin yüz çizgilerini ne de bakışındaki sağlıklı olmayan doyumsuzluğu gizleyebiliyordu. ''Beni davet eder misin?'' dedi ince bir sesle. Çakal ağır ağır başını salladı. Sapık omuz silkerek arkadaşına döndü ve boğuk gülüşmelerin de karıştığı konuşmasına alçak sesle devam etti. Çakal ceketini çıkarmıştı. Elini viski kadehine uzatırken güçlü kasları gövdesini saran daracık spor gömleği iyice şişirdi. Barmen keyiften uçuyordu. İki yanlı biri mi? Hayır, mümkün değildi bu. Buraya girmezdi öyle olsaydı. Cinsel sapıkların peşinde koşan bir herif de değildi. Zavallı Corin'i geri çevirmezdi o zaman. Hayır, bu pek alışılmamış biriydi. Yaşlı bir sapığa yapışmak isteyen yakışıklı bir genç. Doğrusu gece iyi başlıyordu. Herifler gece yarısına doğru düşmeye başladılar. Salonu inceleyebilecekleri dipteki masalara yerleşiyor, zaman zaman barmene işaret ediyor ve mesajlarını kızlara yollamakla görevlendiriyorlardı kendisine. ''Monsieur Pierre, sana bir şey söylemek istiyor sevgilim. Kendini göstermeye bak, geçen seferki gibi de zırvalama sakın.'' Bir çeyrek sonra çakal seçimini yapmıştı. Salonun dibinde oturan müşterilerden ikisi epeydir kendisini izliyorlardı. Değişik masalara oturmuş, ara sıra nefretle birbirlerini süzüyorlardı. İkisi de orta yaşlıydı. Biri tombulcaydı, küçük şiş gözleri yağ kümelerin arasına gömülmüş, boynu pörsük kıvrımlarla yakasına taşmıştı. Diğeri ince, zarif, upuzun boyunlu ve kafasına ustaca yaptırdığı uzun perçemleriyle kelliğini çok iyi gizleyen biriydi. Sırtında iyi dikilmiş bir elbise ve daracık bir pantolon vardı. Gömleğinin sol ağızlarını süsleyen bir dantel kümesi ceketinden dışarı taşıyordu. Boynuna gelişi güzel dolanmış ipekli bir atkı giyimini tamamlıyordu. Şişko barmene işaret etti ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Yüklüce bir bahşiş barmenin cebinde hemen kayboldu. Barmen oynak yürüyüşüyle tezgaha döndü. ''Şu bey kendisiyle şampanya içip içmeyeceğinizi soruyor.'' dedi iyice havalanıp uçları birleşen kaşlarıyla çakala. Çakal bardağını tezgaha bıraktı. ''Bana hiç çekici gelmediğini kendisine söyleyin.'' dedi yüksek sesle. Dehşet dolu ohlar ve ahlar işitildi. Genç sapıkların birçoğu zarif hareketlerle yüksek tabirelerine inip konuşmanın tek kelimesini bile kaçırmamak için çakalın yanına sokuldular. Barmen gözlerini şaşkınlık ve ürküntüyle açmıştı. ''İyi ama size şampanya teklif ediyor hayatım. Burada kendisini çok iyi tanırız. Para babasıdır. Müthiş bir isabet kaydettiniz.'' Cevap verecek yerde çakal taburesinden aşağı kaydı ve elinde skoç kadehiyle diğer orta yaşlı sapığa doğru yürüdü. ''Masanıza oturmama izin verir misiniz?'' dedi. ''Şu adam katlanılır gibi değil.'' Çakalın seçtiği sevinçten bayılacak gibi oldu. Birkaç dakika sonra hala uğradığı hakaretin etkisi altında olduğu anlaşılan Şişko öfkeyle bardan çıktı. Rakibi kemikli elini yanında oturan Amerikalı'nın elinin üzerine gelişi güzel koymuş, yeni dostuna bazı kişilerin gerçekten çok iğrenç davranışları olduğunu anlatıyordu. Çakal ve arkadaşı saat 1'i geçe bardan ayrıldılar. Ancak birkaç dakika önce Frederick Bernard adındaki zayıf ve sarış sapık çakala nerede oturduğunu sormuştu. O da utanma ve sıkılma numarası yapıp yersiz yursuz ve parasız bir öğrenci olduğunu itiraf etmişti. Bernard'ın da başına konan tali kuşuna inanası gelmiyordu. Mutlu bir rastlantı dedi genç dostuna. Güzel, çok iyi döşenmiş ve sakin bir dairesi vardı. Orada yalnız yaşıyor, kimse kendisini rahatsız etmiyordu. Kaba davranışı bütün komşularıyla da ilişkilerini kesmişti. Genç Martin Paris'te kaldığı sürece evinde oturmayı kabul ederse çok sevinirdi. Bu kez büyük bir minnet ifadesiyle çakal teklifini kabul etmişti. Çıkmadan hemen önce de tuvalete kapanmış, az sonra kirpikleri boyalı, dudakları da kıpkırmızı çıkmıştı dışarı. Bernard büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı ama bardan ayrılıncaya kadar bunu göstermemişti. Kaldırımda hemen itiraz etti. Bu boyalı halinde hoşuma gitmiyorsun hiç. Boyalı yüz seni bütün o iğrenç orospulara benzetiyor. Tabii haline çok güzelsin ve boyanmaya hiç ihtiyacın yok. Beni bağışla, Freddy seveceğini sanmıştım. Evine varır varmaz hepsini sileceğim. İçi rahatlayan Bernard çakalı arabasına götürdü. Bavullarını alması için yeni dostuyla Austerlitz garına uğramaya da razı oldu. İlk kavşakta bir polis memuru yollarını kesti ve durmalarını işaret etti. Memur açık camdan başını uzatırken çakal iç lambayı yaktı. Adam onu kısa bir süre süzdü, sonra tiksintiyle başını çekti. ''Hadi yürüyün'' dedi dişlerin arasından araba hareket ederken. Ardından da mırıldanarak ekledi. ''Pis tekerlekler.'' Gara varmadan hemen önce bir kere daha yolları kesildi, polis kimliklerini istedi. Çakal hafif bir kahkaha koyverdi. ''Bütün istediğiniz bu mu?'' diye sordu anlamlı bir sesle. ''Defolun ulan'' dedi polis kenara çekilerek. ''Onlara böyle takılma'' diye itiraz etti Bernard alçak sesle. ''Başımızı belaya sokacaksın.'' Çakal bavullarını emanetten çekerken memurun nefret dolu bakışıyla karşılaştı ama hiç aldırmadı. Telaşsız yürüyüşte Bernard'ın arabasına dönüp bavullarını arkaya yerleştirdi. Apartmana giden yolda yeniden önleri kesildi. Bu kez Bernard'ın evine 100 metre kala bir kavşakta karşılarına çıkan iki toplum polisiydi. İçlerinden biri çakalın yanındaki pencereden eğildi ve hemen geriledi. ''Allah kahretsin, bu halde nereye gidiyorsunuz böyle?'' diye sordu. Çakal ağzını büzdü. ''Sence nereye gidebiliriz tontonum?'' Memur yüzünü buruşturarak doğruldu. ''Öf be, midemi bulandırın, basın gidin buradan.'' Arabanın kırmızı ışıkları yolun öbür ucuna doğru uzaklaşırken çavuş arkadaşına ''Kimliklerini istemem gerekirdi'' dedi. ''Amma da yaptın'' diye itiraz etti öbürü. ''Bir baronesi becerdikten sonra temizleyen herif aranıyor, gezmeye çıkmış o iki biçim değil.'' Bernard ve Çakal saat 2'de dairedeydiler. Çakal salondaki divanın üzerinde yatmakta diretti. Bernard fazla üstelemedi ama genç Amerikalı soyunurken kapısının aralığından bir göz atmayı da unutmadı. Çelik kaslı bu New Yorklu öğrenciyi elde etmek zor ama çok tatlı bir işe benziyordu. Gece çakal divandan kalkıp çok iyi düzenlenmiş ve kadınsı bir zevkle süslenmiş mutfaktaki buzdolabına göz attı. İçinde bir kişiyi 3 gün doyuracak yiyecek bulunduğuna karar verdi. Ancak 2 kişiyi doyurmazdı buzdolabındaki besinler. Ertesi sabah Bernard gidip taze süt almak istedi ama çakal kahvesiyle konserve süt içmeyi daha çok sevdiğini söyleyerek bundan vazgeçirdi onu. Öğlene kadar dışarı çıkmadan evde gevezelik ederek oturdular. Öğlende çakal televizyon açıp haberleri seyretmek için diretti. İlk haber Baroness de la Chalonnière'in katilini bulmak için 48 saat önce başlatılan geniş insan avı ile ilgiliydi. Freddy Bernard nefretle haykırdı. ''Ah, şiddete hiç gelemem.'' Bir an sonra çakalın yüzü bütün televizyon ekranını kaplıyordu. Belirgin yüz çizgileri, kestane rengi saçları, kalın bağa çerçeveli gözlükler... Bu yüz dedi konuşmacı Marty Schulberg adında Amerikalı bir öğrenci olan katilin yüzü. Kendisini gören ya da hakkında bilgi verebilen divanda oturan Bernard döndü ve başını kaldırdı. Yeryüzündeki son izlenimi Schulberg'in mavi gözlü olduğunu söylemekle konuşmacının yanlış yaptığı oldu. Çünkü üzerine eğilmiş demir gibi parmaklarla boğazını sıkan adamın gözleri griydi. Kısa bir süre sonra girişteki yerli dolabın kapısı Frederick Bernard'ın mosmor ve boğulurken çırpındığı sıra donup kalan suratının üzerine kapandı. Salona döndüğünde çakal alçak masalardan birinin üzerinden resimli bir dergi aldı ve 2 günlük bekleyiş için koltuğa yerleşti. Bu 2 gün boyunca Paris hiç görülmemiş bir şekilde didik didik edildi. En lüks yerden en aşağılık randevu evine kadar bütün oteller ziyaret edildi. Barlar, lokantalar, gece kulüpleri, eğlence yerleri ve kahveler arandı. OAS yanlısı bilinen bütün kişilerin evleri ve apartmanları hallaç pamuğu gibi atıldı. Çakal olabilecek 70'ten fazla genç karakollara götürüldü. Sorguya çekildi, sonra özür dilenerek bırakıldı. Bunların çoğu yabancıydı ve yabancılara yerlerden daha iyi davranmak gerekiyordu çünkü. Yollarda, taksilerde, otobüslerde yüz binlerce kişi sorguya çekildi. Kimliklerini göstermeleri istendi. Paris'in giriş yollarının çoğu tutuldu. Gece yarısı sokaklarda gezenlerin bir kilometrelik yol boyunca 3-4 kere durduruldukları oldu. Yeraltı dünyasında da Korsikalılar harekete geçmişler, pezevenklerin, vesikasız çalışan orospuların, dolandırıcıların, katillerin, haydutların gizlendiği bütün yerlere uğruyor, yararlı bilgileri kendine saklayacak olanların birliğin tüm düşmanlığı üzerine çekecekleri ve bunun getireceği sonuçlara katlanacakları söylenerek herkes uyarılıyordu. Bütün gizli servislerde görevli 100 bin memur ayaktaydı. Uluslararası öğrenci değiş tokuşu yapan bütün ajanslara haber verildi. Bütün gençlik, dernek, kulüp ve grup ve grupçukları müfettişler tarafından ziyaret edildi. Cumartesi günü öğleden sonrayı küçük bahçesinde çalışmakla geçiren Komiser Lebel, 24 Ağustos akşamı telefonla arandı ve İçişleri Bakanlığı'nda bulunması istendi. Bir araba saat 6'da gelip onu aldı. Bakanla karşılaştığında Lebel şaşkınlığını güç gizledi. Tüm ülkenin iç güvenliğinin dinamik sorumlusu bezgin, yaşlanmış gibiydi. Uykusuzluktan yüz çizgileri gerilmiş, gözlerinin altında mor halkalar oluşmuştu. Lebel'e karşısına oturmasını işaret etti, öne eğilip ellerini masasının üzerine koyarak açıkladı. Onu bulmak imkansız, buhar olup uçtu. OAS yetkilileri bundan eminiz, bizden fazla şey bilmiyorlar. Korsikalılar Birliği de hiçbir sonuç alamadı. Sustu ve birkaç kere gözlerini kırpıştırdığı halde sesini çıkarmayan ufak tefek polisi süzüp derin bir soluk aldı. Aradığımız adam hakkında kesin bir fikir edinebilmiş olduğumuzu sanmıyorum. Sizin fikriniz nedir? Burada bir yerde, dedi Lebel. Yarının programı nedir? Bakan belli belirsiz yüzünü buruşturdu. Başkan programının saatlerinde gideceği yerleri de değiştirmeyecek, biliyorsunuz. Kendisiyle bu sabah konuştum. Çok sinirliydi. Demek ki yarın Zafer Takı'nda ateşi yakıyor. 11'de Notre Dame Kilisesi'nde büyük ayin var. 12.30'da Mont Valérien'deki şehitlikte saygı duruşunda bulunup Elize'ye dönecek. Öğleden sonra da bir tören var. Bugüne kadar yararlıkları unutulmuş 10 eski mukavemetçiye nişan verilecek. Bu törende saat 4'te. Montparnasse Garı'nın önündeki alanda yeri general bizzat seçti. Ya kalabalığın denetimi? Kalabalık kendisinden her zamankinden daha uzak tutulacak. Her törenden saatlerce önce tahta perdeler yerleştirilecek. Tahta perdelerin içinde kalan kesim lağımlar dahil didik didik edilecek. Yakındaki bütün damlara karşılıklı nöbetçiler yerleştirilecek ve bunlar devamlı bina cephelerini gözden geçirecekler. Resmi görevlilerle törene katılanlar dışında kimse tahta perdelerin ötesine geçemeyecek. Olağanüstü tedbirler aldık. Notre Dame'da bile polisler içte ve dışta bütün önemli noktaları tutacaklar. Katilin polis kılığına da girebileceği düşünülerek yarın sabah bütün görevlilere özel birer belge verilecek. Ayrıca başkanın arabasına kurşun geçirmez camlar koydurduk. Tabii kendisinin bundan haberi yok. Yoksa çok öfkelenir. Ona 200 metre kadar yaklaşacak herkes ayırım gözetilmeksizin aranacak. Bu tedbir dışişleri görevlileri arasında ciddi kaynaşmalar uyandıracak. Basın temsilcileri de rezalet çıkaracaklarını söyleyip gözdağı veriyorlar. Hepsinin izin kartları çakalın da aralarına sızabileceği düşünülerek yarın değiştirilecek. İşte sevgili dostum, bunların dışında bir teklifiniz var mı? Lebel, öğretmeni tarafından sorguya çekilen bir öğrenci gibi ellerini dizleri arasında kavuşturarak düşündü. Öldürülme tehlikesini göze alacağını sanmıyorum, dedi. Bu adam bir kiralık katil. Üstlendiği görevi başarmak için istediği paradan yararlanmak niyetinde kuşkusuz. Bu işin sonunu çıkmazda görseydi şimdiden vazgeçerdi. Demek hala alınan bütün güvenlik tedbirlerini başarısızlığa uğratabileceğine inandığı bir yol buldu. Lebel yerinden kalktı, protokolü çiğnediği halde bakanın odasını araştırmaya koyuldu. Bulduğu yol bir saatli bomba ya da bir tüfek olabilir. Ama konması güç olan bombanın bulunma ihtimali vardır. Dolayısıyla tüfek kullanacaktır. Zaten bu nedenle Fransa'ya arabayla girdi. İyi ama başkana nasıl yaklaşabilir, diye itiraz etti bakan. Unutmayın ki bütün binaların damları ve cepheleri denetlenecek. Lebel yürümekten vazgeçti ve bakanın tam karşısına durdu. Biliyorum Sayın Bakanım ama yarın belki başka bir yüz ve başka bir kimlikle orada bulunacak. Öngörülen güvenlik tedbirleri bence mükemmel. Eklenecek hiçbir şey yok. Gözlerimizi iyice açmaktan başka çare kalmıyor. İzin verirseniz bu törenlerin hepsinde hazır olacak ve kendisini bulmak için elimden geleni yapacağım. Başka çözüm yolu göremiyorum. Bakan bir parça hayal kırıklığına uğramıştı. Bouvier'in Fransa'nın en iyi polisi olarak tanıttığı bu adamdan bir deha parıltısı, mucize sayılabilecek bir ön sezi ummuştu. Oysa yaptığı bütün teklif iyice göz açmaktan ibaretti. Bakan yerinden kalktı. Peki dedi soğuk bir sesle, size güveniyorum komiser bey. Akşama doğru çakal Frederick Bernard'ın odasında hazırlık yapmaya koyuldu. Topukları yenmiş bir çift siyah papucu, gri yün çorapları, eski pantolonla yakası açık gömleği, eski muharip Andre Martin'in buruşuk asker kaputuyla siyah beresini yatağın üzerine yaydı. Hepsinin üzerine Brüksel'de yapılan ve kendisine yeni bir kimlik kazandıran belgeleri attı. Sonra tüfeğin parçalarını içine alan 5 tüpü ve içinde 5 patlayıcı kurşun bulunan siyah kauçuk parçasını yan yana koydu. Kurşunlardan ikisini çıkardıktan sonra musluğun altındaki kutuda bulduğu cımbızı alıp büyük bir özenle uçlarını örseledi. İçlerinde bulunan küçük kordit parçalarını kenara koydu. Sonra kullanılmaz hale gelen boş kovanları çöp tenekesine attı. Elinde 3 kurşun kalıyordu. Bu da gerektiğinden bile fazlaydı. 2 gündür tıraş olmamıştı. Çenesinde sık ve sarı kıllar dikilmeye başlamıştı. Bu sakalı Paris'e girerken aldığı usturayla kesmeyi düşünmüştü. Banyonun rafına gri boyayla özel boya çıkarıcıyı yerleştirmişti bile. Marty Schulberg'in kestane rengi saçını açtı, banyonun hemen yanındaki büyük aynanın yanına oturup saçlarını iyice diken gibi ve düzensiz bir çeşit fırça haline alana kadar kesti. Ertesi sabah için her şeyin hazır olduğuna güven getirdikten sonra kendine bir omlet pişirdi. Sonra televizyonun başına geçip bir eğlence programı seyretti ve ardından gidip yattı. 25 Ağustos 1963 Pazar günü sıcak dalgasının doruğunda boğucu bir hava hüküm sürüyordu. Parisliler 19 yıl önceki kurtuluşlarını kutlamak için bayram ediyorlardı ama aralarında düzeni sağlamak için mavi kumaşlı üniformalar içinde bol bol ter döken 70 bin kişi vardı. Bütün gazeteler tarafından büyük gürültülerle ilan edilen kurtuluş gününü kutlamak için düzenlenmiş eğlentilerin coşkun ve büyük bir kalabalığı çekmesi gerekiyordu. Ama bir sürü görevli polis ve uzun boylarına ötürü insandan bir kalkan meydana getirecekleri için seçilmiş subaylarla çevrili devlet başkanı pek seçilemiyordu. 2 yıldızlı kepinden fazla şey gördüğünü söyleyerek övünebileceklerin sayısı da çok azdı. Ayrıca bir adım bile açılmayan özel muhafızları Roger Tessier, Paul Comity, Raymond Sassia ve Henry Drudery iki yanından yürüyorlardı. Uyanık, devamlı tetikte her türlü dövüşün uzmanı, keskin nişancı olan goriller en ufak bir işaretle silahlarını çekmeye, fırlamaya, ortaya atılmaya hazırdılar. Ama hiçbir tehlike görülmedi. Zafer Takı'ndaki tören tam düşünüldüğü gibi geçti. Etuval alanını çeviren bütün büyük oteller ve binaların damlarında dürbünlü ve tüfekli yığınla adam bacaların ardına sinmiş alanı gözlüyorlardı.